Zeekr'dan bahsediyoruz. Bir Çinli başka bir markadan bahsediyoruz. Az önce de söylediğim gibi Zeekr 007 daha önce bahsetmiştik. Burada Çin'de satışa sunuldu. Nedir detayları?
Şimdi hep Çinlilerden konuşuyoruz dedik. Bu doğru. Hatta geçen haftaki programımız bile yani baştan sona saydığımız bütün haberler, konuştuğumuz bütün haberler aslında Çinli üreticilerdendi. Ama nereden baksan her gün bir Çinli marka yeni bir otomobil tanıtıyor ve bu tanıttıkları otomobiller de öyle hani ya işte tamam bugün tanıttı ama ne bileyim bir ay sonra yok olur tarzında diyebileceğimiz ürünler, diyebileceğimiz markalar ve modeller değil. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Zeekr. Zeekr'ı zaten yakından tanıyoruz. Çinli Geely markası yani bir otomotiv devinin çatısı altında faaliyet gösteren bir premium elektrikli araç markası. Daha önce çıkardığı modeller de var ama 007 modeli hem tasarım olarak hem de teknik özellikleriyle, teknolojileriyle markayı bambaşka bir konuma getirecek nitelikte bir model olduğunu söylemek mümkün. Neden böyle diyoruz? Bir kere tasarımı daha önce tanıttıkları 001 modeli vardı mesela. İşte ön tasarımı çok farklı, tasarım dili tamamen bambaşka bir noktaya getiriyor markayı burada. Ön tarafta özellikle neyi dikkat çekiyor? Şu anda fotoğrafta da gördüğümüz aslında önde boydan boya uzanan bir dijital panel var. Baktığımız zaman normal bir aydınlatma, LED şerit veya işte far gibi görünüyor ama burası tamamen bir dijital panel olduğunu söylemek mümkün. Nedir bunun artıları? İşte sen burayı normal bir aydınlatma olarak kullanmanın yanı sıra diğer yol kullanıcılarına işte bunlara ne bisikletliler, motosikletliler, işte başka araçlar, yayalar dahil diğer yol kullanıcılarına çeşitli uyarılar ve mesajlar da yansıtabiliyorsun. Çok gerekli bir özellik mi? Yani eğer eğlence amaçlı kullanırsan çok gerekli bir özellik olarak görülmeyebilir ama yarın öbür gün işte belki güvenlik tarafında artıları ortaya çıkar ki uyarı yansıtma konusunda o zaman gerekli bir özellik olduğundan konuşuyor olabiliriz. Dediğim gibi tanıtım esnasında da bunu bir şekilde gösterdiler zaten. Tanıtımda şov amaçlı gösterdiler ama dediğim gibi burada çeşitli uyarıları yansıtması açısından iyi bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Onun
yani
dışında
çok hemen araya girmek istiyorum. Tabii ki bunu çok farklı amaçlar için kullanmak isteyenler olacaktır. İşte yolların kralı, hani direkt kamyon yazılarını evet, işte otomobilinde göstermek isteyen, hani sanki Zeekr olduğunu anlamayacağın kişiler için mesela önde böyle Zeekr yazısı akar şekilde gösterecek bir şey yapacak işte ne bileyim. Buna benzer şeyler, böyle geyikler mutlaka olacaktır zannediyorum. İşte sollama beni, sollarım seni falan tarzım. Soldan başlayacak. Böyle bir geyik çıkabilir, evet, gibi geliyor. Mutlaka. Ama tabii yani bence de bu arada yenilikçi bir tasarım. Buna ben de bu arada hemen araya girmiş ve katılmış olayım. Yenilikçi bir tasarım. Böyle baktığın zaman çok hoş görünüyor. Yani bunun birden fazla amaç için kullanılması bir kere hani çok amaçlı olarak kullanabileceğin için bile bir artı değer. Bir de hani 007'nin de karakter aslında tabii öyle değil. Yani sonuçta bu James Bond arabası değil ama yani onun gibi böyle işte farklı gizli özelliklerinin olması ya da başka araçlarda olmayan özellikler olması bence hoş bir detay.
Evet. Özellikle. Evet, dediğin gibi aslında tasarım olarak ben mesela gövde renginden ve arka tasarımdan dolayı biraz Lucid Air'e benzetiyorum. Özellikle arka tarafındaki tasarım çizgileri bana çok anımsatıyor o modeli. Belki biraz da gövde rengi buna katkı sağlıyor. Çünkü Lucid Air'in gövde rengi de bu şekilde, artık buna uzay grisi mi diyorlar? Nasıl bir isimlendiriyorlar tam olarak bilmiyorum ama böyle güzel bir gövde rengi ve tasarım var. Arkada yine senin gösterdiğin gibi yakından boydan boya uzanan bir stop grubu var. İnce LED şerit şeklinde. Oldukça şık. Yan tarafta evet şu anda gösterdin. Böyle ön taraftan çok değil de yandan ve arkadan bayağı benziyor. Dediğim gibi şeyde de gövde renginden de dolayı bu otomobilin otonom sürüş tarafında da oldukça iyi özellikler, oldukça gelişmiş özellikler sunduğunu bizlere gösteriyor ki işte sadece burada lidar yok aslında. Neler var? Lidarın dışında 12 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı, 12 adet ultrasonik radar gibi birçok veriden yararlanarak bize gelişmiş otonom sürüş teknolojileri sunuyor. Tabii ki buradan gelen verileri ne işliyor dersen de işte burada işlem gücü 508 teraflop muydu bu tops şeklinde açıklanan, tam olarak onu
tam olarak doğru, teraflops doğrudur.
Evet, aklıma gelmedi ama 508'e varan işlem gücüne sahip Nvidia Orin X yongası görev yapıyor burada. Aslında gördüğün gibi otomobillerde bile artık işte Nvidia'dan, Qualcomm'dan, şundan bundan, çiplerden ve işletim sistemlerinden konuşmaya başladık. Bu da otomotiv dünyasıyla teknoloji dünyasının ne kadar çok iç içe geldiğini gösteriyor bize. Buradan da anlıyoruz ki artık teknoloji devlerinin, az önce Huawei ve Xiaomi'den konuştuk. Apple bile elektrikli otomobil yapmaya niyetlendi. Uzun zamandır ses yok ama çalıştıklarını biliyoruz. Onların neden otomotiv dünyasına adım atmaya başladıklarını, buna yeltendiklerini net bir şekilde gösteriyor bizlere. Hemen Zeekr 007'ye dönecek olursak, iç mekanda yine ekranlar mevcut. Buradaki ekranlar Zeekr'ın kendi OS 6.0 adını verdiği işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İşte gösterge paneli, alışıldık gösterge panellerinin dışında bir de 35.5 inçlik bir artırılmış gerçeklik destekli head-up display söz konusu burada. İşte 15 inçlik döndürülebilir LCD multimedya ekranımız var. 21 hoparlörlü Dolby Atmos özellikli ses sistemimiz var. Yani oldukça dolu dolu bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Az önce saydığımız Su7'den aslında çok da aşağı kalır bir yanı yok. Buradan Çinlilerin ne kadar otomotiv dünyasında ne kadar iddialı olduklarını, ne kadar ileri gidebildiklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında hemen şundan bahsedeyim. Tabii ki elektrikli otomobil deyince ne, gücü ve bataryası da önemli. Teknolojilerinden konuşuyoruz ama burada Zeekr 007 Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 688 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Tabii ki bu ne için geçerli? Giriş seviyesinde bulunan Golden Battery, yani Zeekr tarafından tasarlanan, geliştirilen bir batarya türü. 75 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat katotlu bir batarya. Zaten az önce bu bataryaların neden giriş versiyonlarında bulunduğunu söylemiştim. Daha biraz daha maliyeti düşük olduğu için. Burada menzilden ziyade aslında bu bataryanın şarj konusunda desteği, ne kadar şarj gücünü desteklediği önemli. Zeekr 007 bu noktada öne çıkıyor zaten. Yani baktığımız zaman maksimum 500 kW'a kadar bir şarj gücünü destekliyor. Bu günümüzdeki otomobillere göre çok çok yüksek bir değer. Bu nedenle 15 dakika içerisinde şarjla 500 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Yani siz otomobili hızlı şarj istasyonu, tabii ki otomobilin sadece bu gücü desteklemesi önemli değil. Altyapıda, şarj istasyonu ağında bu 500 kW'lık hızlı şarj gücüne sahip bir şarj cihazı, şarj ünitesi de bulmanız lazım ki özellikle Türkiye pazarı için konuşursak şu anda şarj istasyonu ağında böyle bir değer yok ne yazık ki. Ama eğer gelecekte olacak olursa 15 dakikalık şarjla 500 kilometrelik bir menzil vaat ediyor ki elektrikli otomobillerin şu anda en sıkıntılı olduğu uzun yolculukları da böylelikle çekilebilir, yapılabilir hale getirecektir bu özellik diye düşünüyorum. Bunun dışında giriş versiyonunun üzerinde yine Çinli batarya devi Xiaotian'ın 100 kWh'lik kapasiteye sahip Qilin batarya paketi bulunuyor. Yine pahalı versiyonlarda olduğu gibi nikel manganez kobalt katotlu bu batarya yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Zaten 870 km'ye kadar çıkan menziliyle de bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu tarafta üst versiyonda 800 voltluk bir elektrik mimarisinden bahsediyoruz ve bu tarafta 15 dakikalık şarjla sunulan menzil 610 kilometreye çıkıyor artık burada. Yani aracınızı şarj edeceksiniz, 15 dakika dinleneceksiniz, bir kahvenizi içip işte bir tuvalet ihtiyacınızı göreceksiniz, bacaklarınızı açacaksınız ve aracınız size 610 kilometrelik menzil sunuyor duruma gelecek. Tabii ki burada markalar iddialı konuşuyor. Biraz verdikleri rakamlar yüksek seviye oluyor. Özellikle Çinlilerden ve onlarda geçerli olan normlara göre konuşacak olursak gerçek dünyada sunulan değerlerle onlar arasında epey fark oluyor. Ama 870 kilometre menzilden bahsediyoruz. 15 dakikalık şarjla 610 kilometrelik menzilden bahsediyoruz. Hadi 15 dakikada 610 kilometre olmasın da 400 kilometre olsun gerçek koşullarda. 15 dakikalık şarjla 400 kilometre bile çok çok yüksek bir değer. Çünkü siz dinlenmeden uzun yolda ne kadar mesafe kat edebileceksiniz zaten. Yani maksimum 300-400 kilometre. Size zaten 15 dakikada bu menzili sunduğunda zaten bu otomobille çıkıp her yere gidebilirsiniz. bunu net bir şekilde söylemek lazım. O yüzden elektrikli otomobilleri kullanırken zaten biraz artık onların kullanımına göre kendimizi adapte etmek, buna alışmak, şarj esnasında farklı ihtiyaçlarımızı görecek şekilde kendimizi ayarlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer teknolojilerinden birçok şeyinden bahsettik. Tabii ki motor seçeneklerinden bahsetmek olmaz. Arka aksta 310 kW ve 310 kW maksimum güç ve 440 Nm tork üreten silikon karbür motor görev yapıyor. 4 tekerlekten çekişli versiyonda ise buna ek olarak ön aksta 165 kW'lık bir motor daha bulunuyor. Böylece 475 kW yani 637 beygir maksimum güç ve 710 Nm maksimum tork gibi yüksek değerlerden bahsediyor olacağız. Bu 4 tekerlekten çekişli versiyonda 0-100 hızlanmasını 2.84 saniyede yani 3 saniyenin altında tamamlayabiliyor olacak. 0-0-7 tabii ki ne diyeceksiniz, ne düşünüyoruz? Bu kadar yüksek güç, bu kadar verimli ve bize şarj konusunda hem şarj konusunda yüksek değerler sunan hem de benzin konusunda yüksek değerler sunan bir batarya. Bu araç çok pahalıdır. Yani inanılmaz yüksektir fiyatı diyebilirsiniz. Çünkü bu tarz özelliklere sahip araçların baktığımız zaman piyasada 40 bin euro, işte 50 bin dolar civarında fiyatlara, hatta 70-80 bin dolar civarında fiyatlara çıktığını görüyoruz. Çinli markalar neden tehlikeli? Çinli markalar neden gümbür gümbür geliyor? Şunu söyleyeceğim. Bu aracın Çin'deki başlangıç fiyatı sadece 29.400 dolar. Yani bu özellikler, bu lüks, bu teknoloji sadece ve sadece 29.400 dolar. Yani baktığınız zaman tamam, Türkiye piyasasına göre 29.400 dolar çok ucuz değil
tabii ama
diğer rakiplerle kıyasladığında çok aşağı kalır fiyat. O yüzden gerçekten otomotiv dünyasını alt üst edecek şekilde bir Çinli akını var şu anda dünya genelinde. Yeni gelen modeller de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet, çok güzel anlattın doğrusu. Yani ben pek böyle bir şey eklemek istemiyorum buna. Hem de süremizde ilerlediği için de katkıda bulunmayacağım ama şunu söyleyeyim, dediğin çok doğru. Artık burada bağıra bağıra söylediğimiz o Çinli otomobillerin etkisini bence o yüzden yakın zamanda az önce bahsettiğimiz bu işte Amerika'nın o teknoloji savaşı, ticaret savaşları dediğimiz konuyla ilgili daha fazla saldırı, daha fazla işte ambargo, daha fazla sorun veya işte Çinli şu markalar işte şöyle veri çalıyor, böyle yapıyor, o yüzden biz bunlara engel koymak istiyoruz diye haberler. Dolayısıyla işte onunla beraber İngiltere'den bir yaptırım isteyecek, AB'den bir şey isteyecek. Yani böylece farklı farklı yerlerden sanki bununla ilgili daha fazla haberi, ya da hatta sen de gene konuşmuştuk burada, Türkiye'nin uyguladığı Çinli otomobillere olan vergi konusunu AB'de planlıyordu, konuşuyordu. Artık onlarla ilgili yeni haberler duymaya başlayacağız. Bu onları durdurabilecek mi? Vaktinde Toyota, Japon markalarının nasıl büyüdüğünü düşünürsek aslında bilemiyorum ne kadar tutturulabilir bu, ne kadar bir şey var. Ama tabii Japonya deyince Amerika'nın güdümündeki bir ülkeden bahsediyoruz. Yani orada bir risk oluşturmuyor dünya için onlara göre baktığında. Dolayısıyla onların büyümesine izin veriliyor ya da Güney Kore dediğimiz zaman. Fakat Çin dediğin zaman İşler değişiyor. Bir anda o evet. Bir dakika ya işte o olmaz, orada bir numara var falan diye bir şey çıkacak. Bence bunları daha çok konuşacağız ilerleyen dönemde. Çok teşekkürler tekrardan.